Ayrım 8. Siz kimi kandırıyorsunuz? Soner Yalçın. Sayfa 97. 4. Bölüm. Madımak vahşetinden İran'a uzanan tehlikeli yol. Sivas Madımak'ta vahşice öldürülen Hollandalı Karina Tuş'in yanmış cesedi Türkiye'den doğduğu kasaba Dötinşem'e götürüldü ve orada defnedildi. Annesi toprağa verilmesine rağmen biricik kızının öldüğüne inanmadı. Kızım söylediği tarihte mutlaka gelecek diyordu herkese. Karina'nın dönüş bileti tarihinde havaalanına gitti. Uçak havaalanına indi ama Karina yoktu. Anne Tuş kızının öldüğünü o an anladı ve olduğu yere yığılıp kaldı. Sivas'ta neler olduğunu bilmeniz için size 22 yaşındaki Karina Tuis'in Madımak Oteli'ndeki son saatleri. Tarih 2 Temmuz 1993. Yer Madımak Oteli, Sivas. Saat 13.30. Madımak Oteli'nin lobisi kalabalık. Lobidekiler yarım saat sonra Pir Sultan Abdal şenlikleri kapsamında kültür merkezinde başlayacak Arif Sağ'ın konserine gitmek için son hazırlıklarını yapıyor. Karina Tuis aynı odada kaldı. Yasemin ve Asuman Sivri kardeşleri bekliyor. Bu arada lobidekileri izliyor. Arif Sağ sazının akordunu yapıyor. Bir köşede Türk edebiyatının ulu çınarı 65 yaşındaki yazar Asım Bezirci. İki büyük halk ozanı Muhlis Akarsu ve Nesimi Çimen'le muhabbet ediyor. Bir başka grupta ise şairler bulunuyor. Metin Altıok, Doktor Behçet Aysan, Uğur Kaynar. Ekibin espri kaynağı karikatürist Asaf Koçak da orada. Semah ekibi bir köşede hocaları Kamber Çakır'la sohbet edip gülüyorlar. Karina tek tük bildiği Türkçe sözcüklerle bu neşeli grubu anlamaya çalışıyor. Herkesin kendisine gülümseyerek bakması çok hoşuna gidiyor. Hollanda'daki çekingenliği üzerinden atmasına, insanlarla rahat diyalog kurmasına kendisi de şaşırıyor. Oda arkadaşları Yasemin ve Asuman'ın merdivenlerden inişini görüyor, el sallıyor onlara. Karina Türkiye'ye 11 gün önce 21 Haziran'da gelmişti. Leiden Üniversitesi Kültürel Antropoloji Bölümü son sınıf öğrencisiydi. Bitirme tezini sınıf arkadaşı Marise Schoenevelt'le birlikte hazırlayacaklardı. Tezlerinin konusu, Türk kadınlarının aralarındaki ilişkilerinin nasıl yapılandığı, nelerle uğraştıkları ve aile içindeki rolleriydi. Marise Hollanda'da yaşayan Türk kadınlarını, Karina ise Türkiye'deki kadınları araştıracak, sonra birlikte karşılaştırma yapacaklardı. Bu konuda kendilerine yardım edecek kişi ise aynı şehirde, Dötinşem'de yaşayan bir Türk, Rahmi Sivri'ydi. Rahmi Sivri, Karina'yı Ankara Dikmen'de yaşayan akrabaları Sivri ailesinin yanına gönderdi. Oteldeki Yasemin ve Asuman bu ailenin kızlarıydı. Yasemin Sivri 18 yaşındaydı ve Hacettepe Üniversitesi Felsefe bölümünde okuyordu. Asuman Sivri ise 16 yaşındaydı. Lise 2. sınıfta öğrenciydi. İkisi de Pir Sultan Abdal Derneği'nde görevliydi. Yasemin derneğin kütüphane sorumlusu, Asuman ise Semah ekibindendi. Karina bir ay konuk olacağı Sivri ailesini çok sevmişti. Bu arada Ankara Üniversitesi Tömer Dil Merkezi'nde bir ay sürecek Türkçe kursuna başlamıştı. Ardından Çorum'un Molla Hasan köyünde çalışmalar yapacaktı. Bir yandan dil kursuna giden Karina, arta kalan zamanlarında Yasemin ve Asuman Sivri ile birlikte Pir Sultan Abdal Derneği'ne gidiyordu. Sivas'taki şenliğe gitmeyi çok istiyordu. Yasemin ve Asuman, Sivas'ta su bulamazsın, aç kalırsın, yatacak kalacak yer bulamazsın diyorlardı. Karina, siz ne yerseniz ben de onu yerim, siz nerede kalırsanız ben de orada kalırım diyordu sürekli. 30 Haziran günü otobüs Ankara'dan hareket ettiğinde yolcular arasında en mutlu kişilerden biriydi Karina. Saat 14. Karina'nın el salladığını gören Yasemin ve Asuman ona doğru yürüyor. Asuman telaşlı. Karina'ya telefon geldi mi diye soruyor. Hayır. Halbuki ağabeyi Yalçın Sivri saat tam 14'te arayacağını söylemişti. Yoksa haber tatsız mıydı, ondan mı aramıyordu? Yasemin kardeşini sakinleştiriyor. Arar, merak etme. O sırada lobiye Aziz Nesin geliyor. Herkes hazır, konsere gidilmek üzere otelin kapısına yöneliyorlar. Dışarıdan slogan sesleri gelmeye başlıyor. Müslüman Türkiye, kahrolsun laikler. Ne oluyordu? Öğreniyorlar. Cuma namazından çıkan 500 kişilik grup, taşlar ve sopalarla konserin yapılacağı kültür merkezine saldırmaya başlamıştı. Konseri izlemek için gelenler karşılık verince çatışma çıkmış, polis grupları zor dağıtmıştı. Ancak konsere gelenler dağıtılırken saldırganların hedefinde Madımak Oteli vardı. Oteldekiler dışarı çıkmıyor, ortalığın sakinleşmesini bekliyor. Konserin iptal edilmesi canlarını sıkıyor. Basın bildirisi hazırlayarak yasaklamayı kınamak istiyorlar. O sırada polis otelin önünü kuşatmaya alıyor. Azgın kalabalık otelin önüne kadar geliyor. Saat 15.30. Karina ilk kez tedirgin oluyor. Çünkü sürekli gülen insanların yüzü ilk kez asılmaya başlıyor. Salonda gerginlik var. Sorduğunda Türkiye'de olur böyle şeyler, aldırma diyor arkadaşları. Birazdan biter. Biteceğe pek benzemiyor. Saldırganlar otele girmeye çalışıyor. Yönetmen Erdal Ayrancı, Ozan Hasret Gültekin, şehir planlamacısı Muammer Çiçek, üniversite öğrencileri Serkan Doğan, Murat Gündüz, Ahmet Özyurt otelin giriş kapısına masa ve sandalyelerden barikat kurmaya başlıyor. Yaşlılar çocuklar yukarıya çıksın deniliyor. Karina, Yasemin ve Asuman'la birlikte odasına çıkıyor. O sırada otele ilk taş atılıyor. Arkasından yüzlercesi mermi gibi yağıyor. Odadan kaçıyorlar. Otelin tüm camları birkaç saniye içinde kırılıyor. Karina herkes gibi koridorda taşların durmasını bekliyor sessizce. Saat 16.30. 400 yıl önce Pir Sultan'ı taşlayanlar o gün dirilmişti sanki. Kalabalığa katılımlar artıyor, bağırıyorlar. Kanımız aksa da zafer İslam'ın. Arif Sağ sürekli telefonla Ankara'yı arıyor, yetkilileri haberdar ediyor. Yanıt hep aynı, korkmayın askerler geliyor. Bir avuç polis kalabalığı otele sokmamak için var gücüyle çabalıyor. Otelde bulunanlar çaresiz. Barikatların arkasında bekleyenler saldırırlarsa ne yapacaklarını konuşuyor. Herkesin elinde fırça sapı, süpürge sapı, sandalye ayağı var. Kimsenin aklından yangın geçmiyor. Saat 17.30. Karina ekipteki kızlarla birlikte koridorda oturmayı sürdürüyor. 16 yaşındaki lise öğrencisi Özlem ve 17 yaşındaki üniversite öğrencisi Nurcan Şahin kardeşlerle sohbet ediyor. Aynı anda Özlem çantasından çıkardığı rengarenk iplerle üniversite öğrencisi 19 yaşındaki arkadaşı Handan Metin'in saçını örmeye başlıyor. 12 yaşındaki Koray Kaya başını ablası 17 yaşındaki Menekşe Kaya'nın dizine koymuş, hiç sesini çıkarmadan yatıyor. O sırada yanlarına karikatürist Asaf Koçak geliyor, mızıka çalıyor. Saat 18.30. Kalabalık 7 saattir otelin önünde, gitmiyorlar. Bir anlık öfke olamaz bu. Kime, neden bu kin? Kültür merkezi önündeki ozanlar anıtı yıkılarak otel önüne getiriliyor. Parçalara ayrılıp otele fırlatılıyor. Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti biz burada kurduk dediği kongre binasının önündeki büstü tahrip ediliyor. Saat 19.30. Kalabalık içeridekilerin kellesini istiyor. Eşit olmayan bir savaş bu. Otelin lobisindeki telefon susmuyor. Olayların çıktığını öğrenen bazı aileler çocuklarını merak ediyor. Çırpınıyor yavruları için. Yalçın Sivri saatlerdir aradığı otelin telefonunu nihayet düşürebiliyor. Kız kardeşi Asuman'la konuşmak istediğini söylüyor. Asuman'ın telefona gelmesi zor. Biz aradığınızı söyleriz diyor oteldekiler. Ağabey Yalçın, söyleyin kardeşime karnesini aldım, takdir almış diyor. Asuman'ın bütün gün beklediği haber nihayet gelmişti işte, sınıfını takdirle geçmişti. Sevinçli haberi aldı mı bilinmiyor. Çünkü saat tam 19.50'de otelin elektrikleri kesiliyor. Sonra duman kokusu, ardından kavurucu bir sıcaklık ve alevler. Gençlerin, çocukların çığlıkları yeri göğü inletiyor. Karanlığın içinde herkes bir yana savruluyor. Karina terasa ulaşmak isteyen semah grubunun arasında. Ulaşamıyorlar. Karina'yla birlikte o koridorda oturan semah grubunun gencecik kızları Yasemin, Asuman, Belkıs, Handan, Gülsüm, Gülender, Huriye, İnci, Menekşe, Nurcan, Özlem, Sehergül, Serpil, Yeşim. Hiçbiri kurtulamıyor. Eminim Karina o dünyalar güzeli kızlarımız, ozanlarımız, yazarlarımız, aydınlarımız bizi çoktan affettiler. Peki biz kendimizi affedebilecek miyiz? Okuma yazmayı unutan yazar Lütfiye Aydın. Madımak Oteli'nin 109 ve 110 numaralı odalarının pencerelerinden karşı binaya geçiş vardı. Buradan kaçan 31 kişi kurtuldu. Kendini eşiyle birlikte otelin boşluğuna atan yazar Lütfiye Aydın'ın trajik hikayesi bugün hala sürüyor. Alevler giderek yükseliyor. Herkes çığlık çığlığa, can derdinde. Lütfiye Aydın yangından kurtulmak için eşi avukat Cafer Can Aydın'la birlikte kendini otelin apartman boşluğuna bırakıyor. Dumandan göz gözü görmüyor. Bağırıyorlar, bağırıyorlar. Güçleri bitiyor. Dumandan zehirlenip bayılıyorlar. İtfaiye araçları otele ulaşmak istiyor. Göstericiler araçların tekerleklerinin önüne yatarak engellemek istiyor. Polis havaya ateş açıyor. Yangın söndürme çalışmaları nihayet başlayabiliyor. İtfaiye yangını söndürürken otel boşluğunun üzerindeki camlar patlıyor. Kızgın camlar yerde baygın yatan Lütfiye Aydın'ın üzerine yağmur gibi yağıyor. Gece 1, yangın tamamen söndürülüyor. Otelden 35 ölü çıkarılıyor. Duvar dibinde olduğu için camların pek değmediği Cafer Can Aydın kendine gelir gibi oluyor. Güçlükle dışarı çıkıyor. Bir polis onu görüyor, şaşırıyor. Başka yaşayanlar var mı diyor. Eşi Lütfiye Aydın'ın adını söylüyor, bayılıyor. Otel hala tütüyor ve otelden en son Lütfiye Aydın çıkarılıyor. Polis Lütfiye Aydın'ın öldüğünü düşünüyor. Bir kamyonetin arkasına koyup hastane morguna kaldırıyor. Cafer Can eşinin öldüğüne inanamıyor. Sabaha karşı morga gidiyor güç bela. Doktordan rica ediyor son kez bakması için. Doktor sivri bir şey var mı diye soruyor. Kalemini veriyor. Kalem Lütfiye Aydın'ın ayağına batırılıyor. Tepki veriyor. Yaşıyor. Aradan birkaç saniye geçiyor. Lütfiye Aydın sayıklıyor. C. Eşi tamamlıyor. Ceren. Ceren kızlarının adı. Cafer Can hem kızının adını Ceren diye tekrarlıyor. Hem de haykıra haykıra ağlıyor. Lütfiye Aydın kurtulmuştu. Ama bu kurtuluş hiç de kolay olmayacaktı. Lütfiye Aydın'ın vücudu ağır derecede yanıktı. Önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yanık bölümünde tedavi gördü. Sonra Ankara'daki Gülhane Askeri Akademisi GATA'da yanık merkezine götürüldü. Olaydan 3 gün sonra 5 Temmuz günü gözünü GATA yanık merkezinde açıyor. Ne güzel tesadüf. 5 Temmuz kızları Ceren'in doğum günüydü. 17'yi dolduruyordu. O gün 35 gün sürecek zorlu tedavi sürecine başlıyor doktorlar. Ölü derileri tek tek soyuluyor, yatağı bir küvet oluyor. Konuşmakta zorlanıyor, en yakınlarını dahi tanıyamıyor. Cumhuriyet pazar bulmacası çözme alışkanlığı vardı. Hastanedeyken sürekli bana bulmacamı getirin diyor. Nedense bir türlü getirilmiyor bulmaca. Sonunda bir gün getiriyorlar, dünyalar onun oluyor. Kalemi eline alıyor ve öylece kala kalıyor. O da ne? Harfler birbirine giriyor. Zor diyor, olmuyor, okuyamıyor. Gazeteyi neden getirmediklerini anlıyor. Aylar sonra hastaneden taburcu oluyor. Evine gelir gelmez odasının perdelerini kapattırıyor. Günlerce çıkmadan o karanlık odada tek başına yaşıyor. Eşi ve kızının büyük çabasıyla günlerce verdikleri mücadele sonunda hayata dönüyor. Edebiyat öğretmeni yazar Lütfiye Aydın okuma yazmayı yeniden öğreniyor. Zamanla odasından, evinden çıkmaya başlıyor. Sokakta haline bakıp soranlara trafik kazası geçirdim diyor. Yalan söylemiyor aslında. Çünkü öyle biliyor. Ne Sivas'ı, ne Madımak Oteli'ni, ne de yangını hatırlıyor. Bir gün odasından katıla katıla ağlama sesi geliyor. Anımsıyor tüm olup biteni. Hemen bir daktilo istiyor, yazmak istiyor. Yazarsa belki arkadaşlarına, gencecik çocukları geri getireceğini düşünüyor. Oturup yazmaya başlıyor. 8 saat sürüyor yazması. Yarım sayfa ancak yazabiliyor. Pes etmiyor, yazmayı bırakmıyor. Lütfiye Aydın bugün zor yazıyor ve güçlükle konuşuyor. Onun için Madımak yangını hala sürüyor. Ya sizin için? Duyarlı ve uyanık olmak zorundayız. Bakınız, Kökten Dinci Taraf Dergisi 1 Ağustos 1993 tarihli sayısında olayları Şanlı Sivas Kıyımı başlığıyla verdi. Artık Türkiye Cumhuriyeti'nde hayat yalnız Müslümanlar için zor olmayacak. İşgalci laikler için de zor olacak. Sivas sadece küçük bir haber. Herkes safını doğru seçmekle mükellef. Bizden söylemesi. Bazı çevreler Kökten Dincilerin bu tür yayınlarını pek önemsemiyor. İfade etmiyorlar ama Sivas Madımak onlar için spontane ve plansız gelişmiş bir adli vakaydı. Galeyana gelmiş gözü dönmüş bir güruhun yaptığı bir olaydı. Bu olaydan büyük sonuçlar çıkarmaya gerek yoktu. Türkiye İran olmayacak gibi benzer sloganları abartılı bulup küçümsüyorlardı. İşin özünde aslında onlar İran'a İslam devriminin nasıl geldiğini bilmiyorlardı. Okumamışlar, araştırma yapmamışlardı. Cahildiler. Ya da Türkiye'nin gün gelip İran olabileceği gerçeğiyle yüzleşmek istemiyorlardı. Evet, bilmiyorlardı. İran'a şeriatın demokrasi ve özgürlük vaatleriyle geldiğini. Türkiye İran olur mu? İran nasıl dincileşti? Son dönemlerde Türkiye'nin bir saklı gündemi var. Darbe mi, şeriat mı? Herkes bunu tartışıyor. Ne rastlantı? 30 yıl önce İslam devriminden önce benzer soru İran'ın da gündemindeydi. İranlı solcular, demokratlar, liberaller ve milliyetçiler bu soruyu tartışıyor, darbeye karşı çıkıyorlardı. Gelin İran'ın İslam devrimi öncesi ve sonrası günlerine gidelim. İran'da İslam devrimi öncesi mahalle baskısı var mıymış görelim. Merhaba, benim adım Bahman Nirumand, İranlı bir gazeteci yazarım. Şah'ın devrilmesinde aktif rol oynayanlardanım ve aynı zamanda mollaların demokrasi ve özgürlük getireceğine inanan milyonlarca solcu, demokrat, liberal ve milliyetçi insandan biriyim. Evet, Hümeyni yeryüzünde cenneti vaat etti bize. Demokrasi gelecek, kimse fikirleri ve siyasal görüşleri yüzünden tutuklanmayacak, işkence yapılmayacak, kadınlara eşit haklar verilecek, giyim serbest olacaktı. Şahı devirdikten sonra mollaların camiye geri döneceklerinden emindik. Devleti yönetecek durumda olduklarına inanmıyorduk. Yanıldık. Kitaplardan ezberlediğimiz cümleleri, içi boş kavramları birbirimize söyleyip duruyorduk. Her şey 14 Ocak 1979 tarihinde değişti. Şah İran'ı terk etti. Ardından İran tarihinin en büyük yürüyüşü Tahran'da yapıldı. Sansür, yasak yoktu, istediğimiz gibi bağırıyorduk. Fakat mitingde ilk dikkatimi çeken, kim liberal, musaddık ya da solcu şehitlerin resimlerini taşıyorsa mollalarca dövülüyordu. Pek üzerinde durmadık bu olayın. Hele bir kurtlarını döksünler, sonra sakinleşirler diye düşündük. Ertesi gün gazetede bir hırsızın genç mollalar tarafından yakalanıp adına İslam Mahkemesi denilen bir mahalli heyet tarafından 35 kamçı cezasına çarptırıldığı haberini okuduk. Haberi ciddiye almadık. 3-5 sapsızın işi dedik. Bu arada bira şarap fabrikalarının yakılması, sinemaların tahrip edilip filmlerin sokaklara atılması gibi olayların üzerinde hiç durmadık. Ufak tefek şeylerin toplumun demokrasi ve ulusal bağımsızlık yolundaki çabaları etkilemesini istemiyorduk. Biz bunları söylerken, mollalar tarafından kadın ve erkeklerin yan yana yüzemeyecekleri, okullarda aynı sınıflarda olamayacakları, birlikte spor yapamayacakları gibi gerici kararlar ardı ardına alınmaya başlandı. Müslüman kadınların yanında orospuların yeri yoktur denilerek kadınlara örtünme zorunluluğu getirildi. Özellikle üniversitelerde bu yüzden çatışmalar çıktı. Bu çatışmalardan rahatsız olduk. Kadın sorununun güncelleşip ön plana geçmesini istemiyorduk. Asıl mücadele emperyalizme ve kapitalizme karşı verilmelidir diyorduk. Kadın sorunu bir yan çelişkiydi. Ana çelişki sömürüydü. Kadının giyim sorunu emperyalizme karşı verilen mücadeleyi baltalamamalıydı. Peçesiz, başörtüsüz sokağa çıkan kadınlar artık açıkça gözümüzün önünde dövülüyordu. Bazı kadınların yüzüne kezzap atılıyordu. Biz ise hala büyük laflar ediyorduk. Bu tür olayları devrimin kaçınılmaz sancıları olarak görüp umursamıyorduk. İttifak, eylem birliği gibi terimlerin peşinden koşup duruyorduk. Hümeyni, bütün sorunlarımızın sebebi cemiyetimizdeki ahlaksızlıklardır. Bunların kökünü kazımalıyız diyor, genç mollalar terör estiriyordu. Kitap evleri yağmalanıyor, gazete bayileri ateşe veriliyordu. Şiraz'da İslam Mahkemesi eşcinsel ve fahişe olduğu gerekçesiyle 4 kişiyi idam ediyordu. Benzer olay Tahran'da da gerçekleşiyor, 3 fahişe ve 3 eşcinsel kurşuna diziliyordu. Sesleri ve görüntüleriyle erkekleri tahrik ettikleri için kadın spikerler televizyondan kovuluyor, uyuşturucu olarak görülen müzik yasaklanıyordu. Alkol içen kırbaç cezasına çarptırılıyordu. Şimdi düşünüyorum da insan zamanla her türlü aşağılanmaya alışıyor galiba. Hiçbirini görmüyorduk. Basma kalıp analizlerimizin doğru olduğuna o kadar inanıyorduk ki. Oysa toplum hızla dincileştiriliyordu. Alınan her kararda tamam bu sonuncusu diyorduk ama arkası hep geliyordu. Kızların evlenme yaşı 18'den 13'e düşürüldü. Parfüm, ruj, saç boyası, mücevher gibi kadın malzemelerinin yurda girişi yasaklandı. Kadın çamaşırı satan mağazaların vitrinlerine süt, yen, kombinezon ve benzeri şeyler koymasına bile izin yoktu. Kamu dairelerinde kadın memurlara tesettüre girme emri çıkarıldı. Aslında birçok aydın kadının üye olduğu kadın dernekleri vardı. Onlar kendi küçük çevrelerinde hamilelik tatilinin uzatılması, eşit işe eşit ücret gibi talepleri tartışıyorlardı. Biz aydınlar hep aynı düşüncedeydik. Demokrasi ve özgürlüğe geçiş sancılarıydı bu tür vakalar. Abartmaya gerek yoktu. Hepimiz ana çelişki üzerinde duruyorduk. Öncelikle dışa bağımlılık ve ekonomik krizden kurtulmalıydık. 3 ay önce Hümeyni, Paris'te komünistler de dahil olmak üzere her görüşün rahatça örgütleneceği bir demokrasiden, özgürlükten bahsederken, şimdi tüm solcu, milliyetçi ve liberalleri İslam düşmanı ilan etmişti. Bu sözler üzerine ilk protestomuzu yaptık. Mitingimize 1 milyonu aşkın insan geldi. Mollaların en iyi siyasi stratejileriydi. İşlerine gelmediği zaman hemen gündemi değiştiriyorlardı. Referandum meselesini gündeme getirdiler. Halka soracaklardı. İslam Cumhuriyeti'ni istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Kuşkusuz bu bir oyundu. Halkın %65'inin okur yazar olmadığı bir ülkede kim ne anlardı Cumhuriyet'ten? Yapılan propaganda belliydi. Dediler ki İslam'a evet mi hayır mı diyorsunuz? Biz bu oyunu biliyorduk ama şöyle düşünüyorduk. Önemli olan cumhuriyettir, serbest seçimlerdir, demokratik haklardır, özgürlüklerdir. İslam Cumhuriyeti bunu sağlayacaksa neden karşı çıkalım? Ancak bazı küçük kesimler bu oyuna gelmemek için referandumu boykot ettiler. Sonuçta evet diyen 20 milyon, hayır diyen ise sadece 140 bindi. Mollalar bu referandum sonucunu çok iyi kullandılar. Güya tüm ülke yaptıklarını onaylıyordu. Artık televizyondan sonra basın da ellerine geçmişti. Sanki tüm muhaliflerin sayısı 140 bin kişi gibi gösterdiler. Halbuki 20 milyon içinde bizim oyumuz da vardı. Ama artık bizim sesimizin çıkmasına izin verilmiyordu. Mollalar güçlendikçe saldırganlaştılar. Örneğin tirajı 1 milyon olan liberal Ayendegan gazetesini kapattırdılar. Sonra sıra Keyhan gazetesine geldi. Muhalif yazarların işten çıkarılmasını sağladılar. Tüm bu olanları protesto etmek için mitingler düzenlemeye başladık. Ama iş işten geçmişti artık. İnsanlar yılmıştı, korkuyordu. Özgürlük, demokrasi ve bağımsızlık için ayaklanan halkın bu kadar kısa sürede değişeceğini düşünememiştik. Sanmıştık ki mollaların gerici yasalarına, kurallarına halk karşı çıkacak. Halbuki tersi oldu. Mollalar yasak sansür getirdikçe arkalarından gidenlerin sayısı arttı. Örtünmek moda oldu. Tüm bunlara gelip geçici bir fırtına diye bakmak ne büyük yanılgıydı. Komünistlerden, solculardan, demokratlardan, milliyetçilerden sonra liberal İslamcılar da zamanla mollaların hedefi oldu. Şah döneminden daha çok insan cezaevlerine konuldu, idam edildi. Milyonlarca insan canını kurtarmak için yurt dışına kaçtı. Kaçanlardan biri de bendim. Umarım bizim hatalarımızdan birileri ders çıkarır. Böyle bir mektup yoktu ama yazılanlar kelimesi kelimesine doğruydu. Bu metni İranlı gazeteci yazar Bahman Niruman'ın İran kitabından derledim. İranlı Niruman'ın kitabını okuduğunuzda Türkiye'nin İran'la benzerliğine çok şaşıracaksınız. Hani diyorlar ya Türkiye İran'a benzemez? Yanılıyorlar. Bu nedenle gelin önce kısa bir tarih yolculuğu yapalım, benzeyip benzemediğine bakalım. 8. ayrımın sonu, sayfa 107.